Sözlerime başlamadan önce bugün burada olmayı seçtiğiniz ve kiliseye geldiğiniz için size teşekkür etmek istiyorum. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tanrı'nın halkı bir araya geldiğinde ve hep birlikte Rabbi övdüklerinde, tapındıklarında ve Eşay'ın hatırlattığı gibi amin dendiğinde, o zaman Tanrı Rabbin dediği gibi lütfum sizinle, sevgim sizinle, merhametim sizinle. Bu çok önemli. Çünkü neden? Merhamete ihtiyacımız var. Tanrı'nın sevgisine ihtiyacımız var. Hele bugünlerde, yani özellikle bizim yaşadığımız bu coğrafyanın etrafına bakarsanız, doğusu, güneyi, kuzeyi kaynıyor. Her an her şey olabilir. Ama biz şunu biliyoruz ki her durumda Rab egemendir. Şöyle kısa bir tarihe bakarsanız, bugünün vaazı bu değil ama içime geldiği için paylaşmak istiyorum. Eski ayette 400 küsür yıl, 450 yıl yakın eski ayette Firavun'un denetiminde kaldı İsrailler, değil mi? 450 yıl. Kaç nesil eder? Acı çektiler, inlediler, kurtarıcıyı beklediler. Ama sonra o acılar, o bağırışlar, o feryadın içinde Rab Musa'yı gönderdi, birini çıkarttı değil mi? Sonra çıktılar. Vaat edilen topraklara geldiler, savaşlar, acı çektiler. Tanrı'yı bıraktıklarında acı çektiler. Tanrı'yla birlikteyken lütuf ve merhamet buldular. Ve Tanrı Davut'a tekrar İbrahim'e verdiği sözü andı, hatırlattı. Ve Davud'un ve İbrahim'in soyundan güçlü bir kurtarıcı İsa'yı gönderdi. Hamdolsun. İsa'ya iman edenler ilk yüzyıllarda ne oldu? Ne oldu? Hatırlayın. Belgesel izliyordum dün akşam. Roma'nın aslanları yığmak, biriktirmek için koyduğu yerleri gösteriyordu. Ve tek şey söyledi belgeseldeki adam. Bu aslanlar genelde Hristiyanları yemek için tutuluyordu. Yani aslanların ekmeği Hristiyanlardı. Yani onun yalancısıyım. Yüzlerce aslan. Yani onlar imanlı değil miydi? Kesiliyordu, biçiliyordu, aslan atılıyordu, çarmıha geriliyorlardı. Romalıysa başı kesiliyordu, temiz ölüm. Tanrı yok muydu? Vardı. En önemlisi Tanrı'nın oğlu çarmıha gelirken baba uyuyor muydu haşa? Babanın isteği buydu. Tanrı, ölç benimdir diyen Tanrı'dır. Ve bir gün oğlu İsa'nın öcünü ve ona iman ederek, acı çekerek gözleri yaşama kapamış herkesin öcünü alacaktır. Alacaktır. Tarih boyunca Tanrı'nın egemen olduğunu, tarih içerisinde halkını kurtarmak için etkin bir şekilde geldiğini hep gördük. Görmeye devam edeceğiz. Bugün öldürülen Hristiyanlar, bugün öldürülen diğer insanlar, Hristiyan olmayan insanların da öcünü Tanrı alacaktır. Çünkü öldürmeyeceksin demiştir Tanrı. Öç benimdir. Bize düşen şey bugün burada yaptığımız gibi dua etmek, onları bereketlemek ve Rab'be sığınmaktır. Hristiyan işi budur. Hristiyan savaşmaz, kendi öcünü almaz. Öcünü alabilecek kadir Rab'be güvenir ve ona teslim eder. Bu zordur dünyada ama Hristiyan'ın ruhsal kuralı budur sevgili kardeşlerim. O yüzden Tanrı bunu sağlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, zor zamanlardan geçiyoruz. Bugün sağ olsun Mark hem Cumhurbaşkanlığı için hem de IŞİD ya da özellikle ortada olan olaylar için dua ettirdi. Bunun için çok sevindim. Benim de yüreğimdeydi, aynı şeyi paylaşıyorum. Ayık ve uyanık olma zamanıdır. Özellikle kilise için. Bu çok önemli. Eğer ayık ve uyanık olmazsak, yani uykuda yakalanırsak, hırsız gelip çalacak. Hırsızın kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? İblis. Canlarımızın düşmanı. İmanların suçlayıcısı. Yalanın babası. Kötülük yapan insanların sadece kendi benliklerinden, yüreklerinden kötülük yaptığını düşünmeyin. İblis boş durmuyor. İblisin ruhsal orduları olduğu gibi dünyasal orduları da var. Tanrı halkına ve iyiliğe karşı savaşan orduları var. Çünkü sevgiden nefret ediyor. Kötü olan, nefret olan, acı olan ne varsa sonunun yaklaştığını bildiği için özellikle daha büyük bir hırçınlaşmayla aç bir aslan gibi saldırıyor. O yüzden sevgili kardeşlerim, Yaşam Kilisesi'nin değerli üyeleri ve misafirleri, bugün hepimizin, başta benim, sonra sizlerin ayık ve uyanık olma zamanıdır. Bazı ayetler kutsal yazılardan topladım. Ayık olmak, uyanık olmak, dua etmek ve bazı şeylerin farkında olmak açısından. Hatırlıyorsunuz, hepinizin meşhur bildiği bir bölüm, bir ayetle sözlerime başlamak istiyorum. Matta 26, 36-41'de, oradan takip edeceksiniz, kutsal kitap açmanıza gerek yok. İsa'nın son gecesi, yani çarmıha gitmeden önceki son gecesi sevgili kardeşlerim. İsa o son geceye gelene dek birçok kez elçilerine, değil mi? Özellikle elçilerine öleceğini, gömüleceğini, üçüncü gün ölümden dirileceğini, tüm kutsal yazılarda farklı peygamberlerin farklı dönemlerde bunu belirttiğini, müjdelediğini duyurdu onlara. Anlattı, öğretti. Hiç kimse herhalde İsa'nın iyi bir öğretmen değildi demesine imkan yoktur. Ama buna rağmen insan doğası bir gariptir. İsrail'in tarihinden biliyoruz değil mi? Musa dağda yasayı alıyordu, gök gürlüyor, şimşekler çakıyor, dağa korkudan hayvanlar bile yaklaşamıyor. Bırakın insanları, çünkü hayvanların zaten evi. Ama altta İsrailler neler yapıyordu? Zaman uzayınca, Musa biraz kaybolunca, gözükmeyince, böyleyiz. İki gün önceki yapılan mucizeleri unuttular. O denizlerin yarıldığı, göklerden ateşin düştüğü, koca Firavun'un en güçlü ordularının yerle bir edildiğini Tanrı tarafından unuttular. Böyleyiz. Biz farklı değiliz. Bakın, ayet şu, 26, 26-36. Sonra İsa öğrencilerle birlikte Getsemani denen yere geldi. Öğrencilerine ölesiye kederliyim dedi. Burada kalın, benimle birlikte uyanık durun. Altını çizmek istiyorum. Burada kalın, benimle birlikte uyanık durun, uyanık kalın dedi İsa onlara. Bir buyruk verdi. Ölesiye kederliyim, candaşlarım, yoldaşlarım, 3 yıldır benimle birliktesiniz. Bildiğim, gördüğüm, babamdan işittiğim her şeyi size bildirmeye çalışıyorum. Sizden bir şey rica ediyorum. Bugün benimle uyanık kalın. Yani acıma ortak olun, yanımda yoldaş olun dedi İsa. Ama ne yaptı elçiler? Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. Baba dedi, mümkünse bu kaseyi benden uzaklaştırılsın, yine de benim değil, senin isteğin olsun dedi İsa. İsa acı çekeceğini biliyordu zaten, bunu öğretti. Sözlerimin başında söyledim. Ama yine de İsa dedi ki, baba senin için her şey mümkün. Bir yolunu bulursun, mümkünse bu kaseyi içmeden isteğini tamamlayayım. Kardeşler, çarmıhı taşımak, çarmıha gerilmek kolay bir şey değil. Hani biz bundan 3-4 ilahi önce güzel bir ilahi söyledik, meşhur bir ilahi o. Değil mi? Hani ben tapınmacı değilim, şimdi çarmıhını yüklenirim, dünyayı verseler falan, önüme serseler falan. Yani bunu söylemek kolay. Yani orada vaat edilen şeyler egemenlik, dünya krallığı, dünya zenginliği. Hani bunları reddedecek miyiz? Bazen işten çıkmayalım diye ağzımızı bile kapatıyoruz. Bırakın dünyayı. Anam babam kızmasın, aman akrabam duymasın diye, aman şimdi Hristiyan olduğumu söylemeyeyim bile diyoruz. Amacım kimseyi yargılamak değil, ama hangi ilahileri söylediğimize ve hangi sözle dillendirdiğimize dikkat edelim. Çünkü bunların sonunda amin diyoruz. Amin demek, Eşay az önce söyledi. Evet, öyle olsun. Öyle olsun diyorsan gereğini yapacaksın. Gereğini yapmıyorsan ağzı başka, yüreği başka olan bir adam olmaya başlıyorsun. Hepimiz için, kendim için de söylüyorum. O yüzden dedik İsa, yine de benim değil, senin isteğin olsun. Çünkü İsa'nın işi, ekmeği, amacı, havası, suyu, babaya itaat etmekti. Babayı onurlandırmaktı. Babanın vaat ettiklerini gerçekleştirmek ve halka, İsrailoğullarına ve tüm uluslara kurtarıcı olarak gönderilen Mesih'in vaatlerinin tamamlanabilmesi için İsa evet dedi babaya. Öğrencinin yanına döndü bu sözleri söyledikten sonra İsa. Şöyle devam ediyor. Yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a demek ki benimle birlikte bir saat bile uyanık kalamadınız dedi. Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür dedi İsa. Ruh isteklidir, beden güçsüzdür dedi sevgili kardeşlerim. Bir saat bile uyanık kalamadın mı? Kime söylüyor? O deli dolu Petrus'a. Sen Tanrı'nın oğlusun dedi 3-5 gün önce. Ne mutlu sana Simon. Bunu sana açan göklerdeki babamdır diye onu onurlandırdı İsa. Yani Tanrı'nın oğlu olduğunu biliyor Petrus. Ve Tanrı'nın oğlu bir saat önce diyor ki bak benimle uyanık kal. Dönüyor. Uyudu. Uyudu. Çünkü şunu görmüyordu Petrus. Ruhsal olarak çoğu zaman böyle körleşiyoruz. Yüreğimiz kararıyor. Çünkü diyor ki bak uyanık durup dua etmezseniz ayartılırsınız. Çünkü iblis aç aslan gibi geziyor. Bunu söylendi yine Petrus. Açın bakın 1. Petrus'u. Öğrenmeye başladı. Pentekost gününden sonra. O yüzden kardeşlerim kilise olarak uyanık kalmalıyız. İsa'nın çarmıhının dibinde. Neden biliyor musunuz? Çünkü lütuf buradan akar. Lütuf burada başladı. Tanrı tüm insanların günahlarını burada cezasını birine ödetti. Fidye ile kurtuldunuz. Lütufla kurtuldunuz. Tanrı suçlarınızı saymadı. Sizinle kendisini barıştırdı. Ama bunun bedelini biri ödedi. Bu ucuz olmadı. Lütuf ucuz değil. O yüzden kardeşlerim, lütuf altında olan kilise, lütufla aklanmış olan kilisenin daha çok gayretli olması gerekiyor. Lütuf bunu emrediyor çünkü. Lütuf gayreti emrediyor. O yüzden kilisede bağışlamama, affetmeme, surat çevirme, öyle arkadan dedikodu yapma gibi şeyler olamaz. Bakın olmamalı demiyorum. Olamaz diyorum. Ha diyeceksiniz ki oluyor ama. Doğru. Ama işte orada çarmıha gelip tövbe etme zamanı eğer oluyorsa. Çünkü ucuz değil. Lütuf bu. Birbirimizi sevmeye borçluyuz. Bakın borçluyuz. Çünkü bu size rica edilmedi. Eğer siz çarmıhtaki iman edene iman edip öldüyseniz sevgili kardeşlerim. Açıkça söyleyeyim öldünüz. Ölü hiçbir şey yapamaz. Mesih sizi dirilttiğine göre artık Mesih'e ait kişilersiniz. Kendinize ait kişiler değilsiniz. Ben dahil. O zaman bizim amacımız İsa'nın Petrus'a dediği gibi ayık ve uyanık duramadın mı? Petrus, oğlum, öğrencim, yoldaşım. Bak biliyorum ben göklerden geldim. Ne gördüm ne işittiysem ona tanıklık ediyorum. Sana gerçeği söylüyorum. Uyanık kal. Uyanık kal, dua et. Çünkü ruh istekli ama bedenlerimiz zayıf. Sadece uykusuzluğa değil, birçok şeye zayıfız. İnternette, televizyonda, Facebook'ta, WhatsApp'ta, gazetede, arkadaşlarla sohbette, yiyip içmede, gezip dolaşmada daha istekliyiz. Bakın bunlar kötü şeyler değil. Burada dindarcılık oynamıyoruz. Bunu öğretmiyorum. Ama neyi önemli kılıyorsanız yaşamlarınızda ona öncelik verirsiniz. Kim önemli? Ne önemli? Hangisi değerli? Bugün kilise olarak bunu düşünmeliyiz. Çünkü bunu farkına vardığımızda sevgili dostlarım o zaman geri kalan her şey değersiz, süprüntü olacak çünkü. Bakın 1. Selanikler 5:8'de Rabbin sözüne şöyle diyor. Pardon bir dakika. Evet. Gündüze ait olan bizlerse, ki Mesih'te gündüze aitiz artık, karanlıkta değiliz. İman ve sevgi zırhını kuşanıp başımıza mihver olarak kurtuluş umudunu giyerek ayık duralım. Bak kutsal kitap bunu emrediyor bize. Hatırlatıyor, teşvik ediyor, uyarıyor bizi. Diyor ki uyanık, ayık duralım. Neyle? İman ve sevgi zırhını. Bakın iman ve sevgi zırhlarını demiyor. İman ve sevgi zırhını. Bir kılıyor bunu. İman çok önemli. İman olmadan kurtulamayız. Ama aynı zamanda diyor ki Tanrı sevgidir. O zaman bir kılıyor bunu. O zaman eğer iman ettiğimiz Tanrı'ya onun lütfuyla aklandığımızı ilan ediyorsak kiliselerde, ki bu doğru. O zaman bir şey daha yapmamız lazım. Birbirimizi sevmeliyiz. Çünkü bu sevgi zırhını kuşanın diyor. Kuşanmanın ne olduğunu biliyor musun? Yaşlılar yapardı. Şimdi kalmadı artık. Benim dedem yapardı. Çok erken kalkardı. Çünkü inşaat ustasıydı. Çoğu zaman da kışın yani inşaatta çalışırdı. Ve ben çocuktum. Biliyorum uzun bir kuşağı vardı. Dolardı beline. Dolardı. Belim üşütmesin, sırtım üşütmesin diye. Sıkı sıkı sarardı. Onu yaptığında dedem hastalanmazdı. Beli ağrımazdı. Böyle diyor Petrus. Kuşanın Pavlus. Kuşanın. Aynı zamanda kurtuluş miğferini giyin. Eski filmleri izleyin. Genelde miğfer giyerler. Kılıçtan, mızraktan, oktan korunmak. Çünkü başa alınan darbe öldürücüdür. Hatırlayın sevgili kardeşlerim. Kilise olarak konumuz bugün bu değil ama ruhsal bir savaştayız. Değil mi? Bunu hep söylüyoruz. Ruhsal bir savaş. Peki savaş nerede? Canım biz Bağdat Caddesi'ndeyiz. Savaş Mecidiyeköy'deymiş. Bize ne? Bunu mu diyeceğiz? Savaş orada değil. Ya canım savaş Suriye'de, Irak'ta ya da Ukrayna'da mı diyeceğiz? Bundan bahsetmiyorum. Savaş burada. Zihinlerimizde. Burayı kim ele geçirirse onun egemenliğine girersiniz. Çünkü İblis'in en büyük işi burayı ele geçirmek. Burayı ele geçirdiği zaman siz ona ait ya da onun meyveni vermeye başlarsınız. Ya da arabesk bir imanlı olmaya başlarsınız. Gelen giden ama meyve vermeyen, ürün getirmeyen olursunuz. O yüzden mihveri giyin diyor. O ateşli okları var ya, diyor ya ateşli okları. Çünkü kafaya gelmemesi için. O darbeyi oradan almamak için. Filipeliler 3:13. Pavlus çok açık, çok sevdiğim ayetlerden bir tanesini tekrarlıyor. Diyor ki, kardeşler, kendimi bunu kazanmış saymıyorum. Ancak şunu yapıyorum. Geride kalan her şeyi unutup ileride olanlara uzanarak Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum. Amin. Hedefe doğru koşuyorum. Bunu kim söylüyor? Rab'den aldığı vahiy ile yazan Pavlus söylüyor. Henüz bunu kazanmış saymıyorum. Nasıl saymıyorsun be kardeşim? Sen değil misin ölüleri dirilten? Sen değil misin cinleri kovan? Sen değil misin hastalara Rabbin lütfuyla şifa veren? Kutsal yazıları yeni ayetin neredeyse yarısını Rab sana yazdırmadı mı vahiy aracılığıyla? Daha ne yapmalısın? Hani az önce dedik ya dua ederken kim dua etti? İşit için dua ederken Pavlus'u değiştirdi, Seul'u Pavlus'u değiştirdi. Değil mi? Onları değiştirebilirsin. Doğru. Ama değiştiğimizde böyle olmalıyız işte. Bu düşünce, bu yürek önemli. Karanlıktan ışığa aktarıldığımızda, ölümlüden ölümsüzlüğe giydirildiğimizde Mesih İsa sayesinde, çünkü öyle diyor, göksel çağrı, Tanrı'nın haykırışıdır bu dünyaya. Göksel çağrıdan kasıt budur. Ey insanlar, bana dönün. Bana dönün. Öyle ki kurtulursunuz. Pavlus'un yaptığı çağrı buydu. Bu yüzden dedi, bu çağrıya kulağımı tıkamıyorum. Bu yüzden ayık ve uyanık olmak istiyorum dedi Pavlus. Ayık ve uyanık olursam hedefe doğru koşabilirim. Bakın yürümekten bahsetmiyor. Koşmaktan bahsediyor. Koşmak tutkudur sevgili kardeşlerim. Tutku aşktır. Bağlılıktır. itaatin ve o çarmıha bağlılığın en net bedensel göstergesidir. Biz uyuyor muyuz? Uyanık mıyız? Yürüyor muyuz? Yoksa koşuyor muyuz? Kilise olarak buna dikkat etmeliyiz. Eğer ben uyukluyorsam, ben yürüyorsam, o zaman bir kardeş koluma girsin, beni kaldırsın. Musa'nın kollarının kaldırıldığı gibi. Hepimizin birbirimize ihtiyacımız var. Kimse burada Süpermen değil. Kimse burada mükemmel değil. Kimse diğerinden daha büyük, daha akıllı, daha bilgi, daha imanlı değil. Hepiniz değerlisiniz. O yüzden kilise olarak bir bedene, birlikteliğe, birlikte duaya ihtiyacımız var. Yürüyen gördüğümüzde, uyuklayan gördüğümüzde, çünkü İsa Petrus'u gördü. Ve evet, fırça da attı ona. O demek işte o. Yani daha uyanık duramadı mı bir saat bile, demek o. Ama İsa onu atmadı. İnkar etmesine rağmen, değil mi, aynı gece sabaha karşı gene atmadı. Hatalarımız var. Zayıflıklarımız var. Olacak da. Paulus, bunları yazan Paulus diyor ki, korkuyla ve titreyerek size geldim. Sözüm ve bildirim insanın ikna edici gücüne değil, Tanrı'nın gücüne dayandığı için. Korkacağız, zayıflık yaşayacağız, tembellik edeceğiz ama Rabbin lütfuyla kalkalım. Kilise için uyanma zamanı gelmiştir. Çünkü dünyanın kiliseye ihtiyacı var. Bu göksel çağrıyı birileri duyurmalı ve haykırmalı sevgili kardeşlerim. Bu, özellikle bu topraklarda. Kim bunu yapacak? Uyuyarak yapılmaz bu. Kimse uyurken bağırdığını duydunuz mu? Ancak horladığını duyarsınız. De öyle. Horlamak da genellikle rahatsız edici bir şeydir. Özellikle tanımadığın biriyle aynı odayı paylaşmak zorunda kalıyorsa. Eşler idare ediyor da misafirler etmiyor. 2. Timoteus 4:5. Rab Timoteus aracılığıyla Pavlus'a Timoteus yazdığında bir uyarıda bulunuyor yine. Diyor ki, ama sen her durumda ayık ol. Bak, her durumda. Sıkıntıya göğüs ger. Müjdeci olarak işini yap, görevini tamamla. Timoteus kimdi? Pavlus'un yetiştirdiği değerli bir öğrenci. Manevi oğlum dediği kişi aynı zaman. Yani bu kadar da yakın. Yani sadece bir öğrenci değil. Onunla geziyor, onun yaptıklarını görüyor. Ve onu önderler atamaya gönderiyor. Yani çok yetkin biri. Çünkü gayretli biri. Nereden biliyorum? Ben orada değildim ama Filipelilerde şöyle yazıyor 1. bölümde. Sizinle, acıdır bu aynı zamanda, iştenlikle ilgilenebilecek yanımda Timoteus'la amaçlı hiç kimsem yok. Yani Pavlus acılığı, yalnızlığı yaşadı. Siz yalnız mısınız kardeşlerim? Kendini yalnız hisseden var mı kilisede? Varsa bu normal kutsal yazılara göre. İsa da yalnız yaşadı, Pavlus da yaşadı. Ama yine de diyor ki, her durumda sıkıntıya göğüs ger. Çoğu zaman dua konusunda zayıf olduğumuz için bazı şeyleri göremiyoruz. Yani bir üst perdeye zıplayamıyoruz. Hani bu perdeden kastım, oraya çıkmazsak kurtulamayız falan filan diye. Ondan bahsetmiyorum. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Ya sen burada bize müjdecilik yapmaktan, ayetten bahsediyorsun. Sen benim sıkıntımı biliyor musun kardeşim? Benim kiramı zor veriyorum. İşim yok. Hastayım. Ben buraya ne şartlarla geliyorum sen biliyor musun? Haklısın kardeşim. Doğru. Belki daha da fazla dertlerin, sıkıntıları var. Benim de var. Benim de var. Baba olmak, çocuk yetiştirmek, iş yapmak, çalışmak, dünyayla iç içe olmak, Rabbin sözüne uygun, doğru bir aileyi yürütmek kolay şeyler değil. Şu vaazı hazırlamak bile kolay değil. Biliyorum. Ama sen öldün. Çünkü bu düşünce hala kendine ait olduğunun düşüncesidir. Ama eğer sen Mesih'te öldüğünü düşünüyorsan, o zaman Rabbin işi için çalışmalısın. Bunların önemi yok. O yüzden Pavlus Timoteus'a bunu iyi öğretti. Bak, sıkıntını biliyorum Timoteus, oğlumsun. Ama bunları bırak. Çünkü bu dünyada sıkıntınız olacak diyen kimdi? İsa değil mi? Yuhanna 16'yı okuyun. Bu dünyada sıkıntınız olacak ama cesur olun dedi İsa. Çünkü ben bu dünyayı yendim. Peki nedir dünyaya karşı zafer kazandıran gerçeklik? Nedir? Para mı? Bank hesabınız mı? Kariyeriniz mi? Yoksa Amerikan pasaportu, İngiliz pasaportu, Alman pasaportuna sahip olmanız mı? Bunların hiçbirinin önemi yok. Hiçbirinin önemi yok. Bunlar sizi cennete götürmez. Sizi cennete götüren gerçeklik imandır. Doğru kişiye doğru iman sizi kurtarır. İşte onun için dedi Paulus Timoteus'a bu müjdeyi duyur. Bak adam Romalı zaten değil mi? Doğuştan Romalı hem de Tarsuslu. Önemli bir kentin doğum yeri. Hani Amerika'da doğanın direkt pasaport aldığı gibi hangi ülkeler olduğu bakılmaksızın. Adam doğuştan Romalı. Aynı zamanda Yahudi, Benjamin Oyman'dan, Felisili kralı, yasaya dayanan doğruluk dersi kusursuzdum diyen bir adam. Ama her şeyi sürpriz sayıyorum dedi. Her şeyi, çünkü anladı, uyandı Paulus. O attan düşüp 3 gün kör kalınca Hananya gelip kutsal doğmasını Rab buyurup da elleri koyana dek anladı. Yemedi, içmedi, dua ediyordu diyor çünkü. Anladı kimin kurtarıcı olduğunu. Niçin dünyaya geldiğini, amacının ne olduğunu. Yaşadığımız günler kötüdür sevgili kardeşlerim, doğru. Ve ömrümüz kısa. Yarın ne olacağımızı bilmiyoruz, hep söylüyorum. Her gün birileri ölüyor. 1 saat sonra kalbiniz durabilir. Hani burada ajitasyon yapmaya çalışmıyorum. Ama gerçekten müjdeye tanıklık etmeliyiz. Çünkü unutmayın. Bir gün hepimiz Rabbin önüne çıkacağız. İnsanlar ektiğini biçer. Ne ekerseniz onu biçeceksiniz. O yüzden İsa demedi mi? Burada hazine biriktirmeyin. Güve pas onları yer bitirir. Göklerde hazine biriktirin. Orada kimse onu dokunamaz onlara. Çünkü yüreğiniz neredeyse hazineniz orada olacak dediyse. O zaman uyanık kalmaktan kastım bu. Hazinemiz nerede? Nerede biriktiriyoruz? Hangi bankaya koyuyoruz? Ben onun için bazen öyle esprili olsun diye söylerim. İsa banka yatırım yaparsan garanti faiz var. Bak ekonomik krizler falan hepsi tıraş hikaye. Ona dokunamaz. İsa Bank en güzel banka. Reklam sloganı gibi oldu değil mi? Bunu yapmalıyız. İsa Bank'a gelin. Faiz %20. Şimdi gerçekten neden? Çünkü öyle bir banka var ki bankanın sahibi senin için ödemeyi yaptı. Parayı yatırdı. Öyle bir banka var. Canını verdi. Sen bankanın müdürüyle bile görüşemezsin. Bırakın sahibiyle görüşmeyi. Ama senin bankanın sahibi senin için canını verdi çağırmaktı. Bakın 1. Petrus 4:7. Her şeyin sonu yakındır. Bu uyuyan Petrus yazıyor şimdi. Her şeyin sonu yakındır. Bu nedenle sağduyulu olun. Dua etmek için ayık durun. Amin. Aslında çok şey konuşmaya gerek yok. Kutsal yazılar çok net. Her şeyin sonu yakın. Bir de bunlar ne zaman yazıldı? Yaklaşık hadi 2000 yıl diyelim. 1950-60 gibi. Zaten zaman geçti. Eğer o gün yakın deniyorsa şimdi kapıdadır. Kapıdadır kardeşler. Zaten ayak seslerini duyuyoruz değil mi? Savaş gürültüleri duyacaksınız. Depremler, felaketler. Siz hiç İstanbul'da hortum hatırlıyor musunuz? Ben 45 yaşına geldim hiç hatırlamıyorum. Ama olmaya başladı her şey. Her şey değişiyor. Ağustos'un göbeğinde İstanbul'u sel basacak kadar yağmur yağar mıydı? 15 dakikada her yeri sel götürüyor. Yağmazdı. Hamdolsun Rab geliyor. Bakın Süleyman'ın özdeşleri. O bilge Süleyman. 20:13. Diyor ki uykuyu seversen yoksullaşırsın. Uyanık durursan ekmeğin bol olur. Amin. Uyursan Rabbin kelamın sözü. Aç kalırsın yani diyor, yoksullaşırsın. Ama çalışırsan ekmeğin bol olur. Bunu hem dünyası olarak alın, çünkü çalışmayan ekmek yemesin diyor. Yani burada işsizleri kötülemek istemiyorum ama bu konuda gayretli olun. İşsizlik tüm dünyanın sorunu zaten. Ama aynı zamanda ruhsal olarak çalışırsak, yani bir üstteki ayetteki gibi ayık ve uyanık kalıp dua edersek ve birbirimizi teşvik edersek, ve kiliseye öncelik verirsek o zaman ekmeğiniz bol olacak. Ruhsal olarak da bol olacak. Dünyasal olarak da bol olacak. Boldan kastım kimseye muhtaç olmayacaksınız. Hakan vaaz verdi. Abi iki ay sonra gemiye biniyoruz. Gemimiz var anlamayın. Sen anlamadın değil mi? Tamam neyse. 1. Korintiler 6:13. Uyanık kalın. İmanda dimdik durun. Mert ve güçlü olun. Tanrı'nın kiliseye bugün söylediği ayet budur bence. Bakın bir daha söylüyorum. Yaşam Kilisesi. Uyanık kal. İmanda dimdik dur. Mert ve güçlü ol. Amin. Rabbin bize buyruğudur bu. Çünkü Yaşam Kilisesi ve Türkiye'deki diğer tüm kiliseler, hepsi değerlidir. Rab'be iman etmiş ve kilise kurmuş. Ev kilisesi, bina fark etmez. Bu sözleri ciddiye alırsa, önümüzdeki yıllarda baskı, zulüm ne olursa olsun, isterse İstanbul'da IŞİD bir şeyler yapsın, ki İstanbul'da tehdit etti zaten, fark etmez. Rab egemendir. Rab iyidir. Rabbin başlattığını hiç kimse durduramaz. Çünkü hiç kimsenin gücü ona yetmez. Eğer yetseydi zaten, bakın en önemli yerde söylüyorum. Yetseydi iblisin gücü, çarmıha gitmesini engellerdi. Dirilişini engellerdi. Yetmedi gücü. Yetmediği için, iblisin başı ezildiği için, yok edildiği için, İsa'ya iman edenlere karşı hiçbir yetkisi olmadığı için, kutsal ruhu alan ve yeniden doğmuş herkesin onun üzerinde Efesler'de yazdığı gibi göksel yerlerde oturduğu için kardeşlerim, sizler kurtulmuş olanlar, ayık ve uyanık kalanlar mert ve güçlü olmak zorundasınız. Çünkü sizin Rabbiniz mert ve güçlüydü. Dimdik durdu, hedefe doğru koştu ve ne dedi İsa çarmıhta son nefesini vermeden önce? Ne dedi? Haleluya. Ne dedi? Tamamlandı. Bunu söylemeden korkmayın. Açın ağzınızı. Çünkü iblis duysun bunları. Çünkü tamamladı İsa. O yüzden haykırdı. Baba bana verdiğin görevi tamamladım dedi İsa orada. Bitti. Ölüm yenildi. Yeni bir zaman başlıyor. İşte onun Türkiye'deki ilk versiyonu sizlersiniz. Evet bu topraklara çok vardı. Ama bu ırktan anlamında söylüyorum. 2. Timoteus 2:1-5 çok sevdiğim bir şey, bir ayet daha var. Pavlus oğlum dediği Timoteus'a şunları hatırlatıyor. Diyor ki oğlum Mesih İsa'da olan lütufla güçlen. Birçok tanık önünde benden işittiğin sözleri başkalarına da öğretmeye yeterli olacak güvenilir kişilere emanet et. Bak benden bir şey gördün oğlum Timoteus. Ne duyduysan, ne gördüysen, ne işittiysen şimdi onu al bu kişiye ver. O da aynı sözü alacak, ona verecek. Hepimiz birbirimize öğreteceğiz. Hepimiz birbirimize öğretmek zorundayız. Güvenilir ve doğru kişilere bayrağı teslim etmeliyiz. İzmir'de uzun yıllardır eşiyle çocuklarla birlikte çok onurlu bir hizmet veriyor. Adı gibi ışık saçıyorlar. Rab onları bereketlesin. Ama eğer bir gün Rab'be gidecek. Rab ona uzun ömür versin. Sağlıklı bir şekilde. Ama bir gün gidecek. Hepimiz gideceğiz. Ama yerine güvenilir, sadık, aynı şekilde hizmet edecek cesur kişiler bırakmazsa ne olacak o kilise? Ne olacak ışık kilisesi? Dağılıp yok olacak, batacak. Bu yüzden çok önemli. Bu yüzden kiliseler kuran kiliseler olmalıyız. Bu yüzden öğrenciler yetiştiren öğrenciler olmalıyız. Adanmış, mert, güçlü, sadık. O yüzden peygamberlik sözü vermekten çekinmemelisiniz. Rabbi duyma konusunda kulağınız açık olmalı. Dillerle konuşma konusunda istekli olmalısınız. Cinleri kovma, hastaları iyileştirme konusunda ayık ve uyanık olmalısınız. Siz kazanan taraftasınız. Batan tarafta değilsiniz. Siz cinleri yağmalayansınız. Cinlere mahkum olanlar değilsiniz. Ama çoğu zaman uyumayı seçiyoruz kilise olarak. Uyanık olma zamanı. Yani genel olarak söylüyorum. Yaşam için sadece söylemiyorum. Bir olma zamanı. O kilise bu kilise yok. Bazı şeyleri farklı düşünebiliriz biraz. Olsun, bunun önemi yok. Sanki İsa'nın 12 elçisi her şeyi aynı mı düşünüyordu? Matta ile yurtsever Simon'u düşünün bakalım. Bir Roma'ya çalışıyor, biri Yahudilere çalışıyor. Nasıl bir araya geldiler? Mesih'in lütfunda geldiler, sevgisinde. Bunlara, ayrımlara bakmayacağız. Mesih'e bakacağız. Burada biriz. Temelde çarmıhta biriz. Birlikte ürünü kaldıracağız sevgili kardeşlerim. Mesih İsa'nın, devam ediyorum 2. Timoteus'a. İyi bir askeri olarak benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger. Göğüs ger. Askerlik yapan kişi günlük yaşamla ilgili işlere karışmaz. Kendini askerliğe çağrını hoşnut etmeye çalışır. Burada askerlik yapan kaç kişi var Türkiye'de? Kaç kişi askerlik yaptı burada? Sorsam, yani basit bir iki soru. Şunu desem sizlere. İstediğin zaman dışarı çıkabiliyor muydun? İstediğin kıyafeti giyebiliyor muydun? Nöbete git derdikken de gidiyor muydun, gitmiyor muydun? Gitmezsen ne olur? Bitti. Komutanı görürsen selam veriyor muydun, vermiyor muydun? Ya. Yani istediğini değil, seni askerliğe çağıranın kurallarını seni yerine getirdin değil mi kardeşim? Bu kadar basit. Değil mi? Her zaman yıkanabilir miydin? Ben sabah kalktım, duş almak istiyorum. Yok öyle bir şey. Onun belli haftası, belli saati var. Cümbür cemaat giderdik. O zaman günlük işlere karışmaz. Askerliğe çağrını hoş eder. Peki kilisenin durumu ne? Ben şu işte büyümek istiyorum. Gelecek yatırım yapmak istiyorum. Hani bir laf var ya, çocuk da yaparım, kariyer de yaparım. Mesih'teki kariyeriniz nedir? Mesih'te hangi kariyeri yapmak istiyorsunuz? İşiniz güzel, Rab hepinizin işini bereketlesin. Ama Mesih'teki kariyeriniz ne? Ne amaçlıyorsunuz? Yani onbaşı olmayı mı, hani askerlikten konuşuyoruz. Onbaşı mı, albay olmayı, general olmayı mı hedefliyorsunuz askerlikte? Ya baba bana dokunmasın, ben onbaşı çavuş, yeter şuraya çıkma. Galaksi olmasın, burada kalsın diyorsan, tamam. Rab kimsenin kulağını çekmiyor. Ama Tanrı'nın isteği sizler için general olmanızdır, komutan olmanızdır. Çünkü onun ordusunun askerlerisiniz. Onun ordusunun askeri. Yaptığınız işler, dünyasal işlerin burada kalacağını bilin. Onları götüremezsiniz. Bakın IŞİD için ya da IŞİD'in zulmettiği insan için dua ettik değil mi? Bugün iyi bir şey yaptık. Orada kaç kişi aç, ekmeksiz, susuz ve cinlere, iblise tutsak biliyor musunuz? Kim onlara komutanlık edecek ruhsal olarak? Kim önderlik edecek? Oradaki kadınları hangi kadınlar kucaklayacak? Oradaki bebeklere kim mama verecek, alt bezi verecek? Kadınları kim teselli? Bugün bir kadın gördüm videoda, yerden yere atıyordu kendini. Bakın orada adamlar ağlıyordu. Bakın halk içinde, Arap kültüründe bir adamın ağlaması çok utanç vericidir. Değil mi? Doğuda da biliriz biz. Bizim doğuda da. Öyle erkekler genelde ağlamaz. Herkes içinde. İnsanlar bu halde. Tanrı'nın merhametini kim götürecek? Biz götüreceğiz tabii ki. İsa böyle yaptı çünkü. İnsanların kendisine gelmesini beklemedi. İnsanların ayağına gidip ekmeği çoğalttı, balığı çoğalttı, onları doyurdu. Siz yapabilir misiniz? Ben yapabilir miyim? Ben yapamam ama Mesih'teysek yaparız. Mesih'teysek yapar. İyi bir asker çünkü böyle yapar. Şimdi burada önemli bir hatırlatma var. 1. Timoteus 4:13-16'da diyor ki yine Paulus, ben yanına gelinceye de kendini topluluğa kutsal yazıları okumaya, öğüt vermeye, öğretmeye ada. Bizim silahlarımız bunlar. Tank değil, kılıç değil, top değil, mermi değil, kaleşinkof değil, mızrak değil, kılıç kalkan değil. Hani hep öyle diyorlar ya, Haçlı Zeferi mabeti. Hristiyanların silahları bu değil. Hristiyanın silahı bu. Kutsal yazılar. Okumak, öğüt vermek ve öğretmeye adamak. Peygamberlik sözüyle İhtiyarlar Kurulu'nun ellerini senin üzerine koymasına sana verilen ve hala sende olan ruhsal armağanları ihmal etme. Bu konuların üzerinde dur, ilerle ve kendini geliştir diyor Paulus. Burada ruhsal armağan olan kaç kişi var? Yani benim Rab'den aldığım bir ya da birden fazla ruhsal armağanım var diyen kaç kişi var yaşam gezisinde? Ya çekinmeyin. Yani birbirimize burada artistik yapmıyoruz. Yani varsa var. Tamam. Var. Olmayanlar için mutlaka dua edeceğiz. Yani el kaldırmayanlar için etmeliyiz. Çünkü herkese ruhu belli eden bir armağan veriliyor diyor kutsal yazılar. Yani verilecek belki yok, veriliyor. Neden? Çünkü ruhsal armağanınız olduğunda ayık ve uyanık olmanız daha güçlü kardeşlerim. Rabbi duymanız, Rabbi teşvik etmeniz, Rabbin insanlarını teşvik etmeniz bu anlamda çok önemli. Çünkü eğer ruhsal olarak giyinmediyseniz silahları nasıl savaşacaksınız? Şimdi hatırlayın. Yani Kürt bölgesine yaklaşınca IŞİD, Barzani başladı bize ağır silahlar ver demeye Amerika'ya. Sonra teşekkür etti verdiği için. Niye silah istedi? Çık ya karşısına çıksana adam gibi çölde delikanlı mı çık karşısına niye çıkmıyorsun? Çünkü karşı tarafın tankı topu var. Senin elinde hiçbir şey yoksa alnın ortasından seni vuracağı kesin. Zaten çöl çıplak bir yer saklanacak yer de yok. Bu dünyası olarak böyleyse ruhsal olarak daha net olduğu açık değil mi? O zaman ruhsal armağanları almalıyız. Kutsal yazıları iyi bilmeliyiz. İblis İsa'yı sınadığında, yani ben hep söylerim, Tanrı'dan sonra kutsal yazı en iyi bilendir. İsa onu kutsal yazılardan defetti. Defetti. Kutsal yazılardan. Şöyle yazılmıştır, şöyle denmiştir diye. Siz ve ben kutsal yazıları iyi bilmezsek ne yapacağız? Nasıl savaşacağız? Hangi silahla? Ne öğreteceğiz? Bilmediğin şeyi nasıl öğreteceksin? Bilmiyorsan, sen gelişmemişsen o güvenilir kişiye sözü nasıl emanet edeceksin? Hangi sözü? Ya Beşiktaş ne yaptı bugün? Chelsea'yi yenmiş abi. İlker bana kızma. Bunu mu konuşacağız her zaman? Bak bu önemli benim için. Ama hep bunu mu konuşacağız? Seçimler ne oldu? IŞİD ne yaptı? Obama ne yaptı? Avrupa Birliği, Merkel ne dedi? Ekonomi ne alem? Döviz indi mi çıktı mı? Bu mu imanların sadece derdi? Hayır. Bu değil. Ruhsal olarak bir görevimiz var. Bir sorumluluğumuz var. Burada olmamızın bir anlamı var. Hristiyan olmanızın bir amacı var. Bir amacı var. Göklerdeki babayı yansıtmak ve onun tanıkları olmak. Ona itaat etmek ve ruhun armağanlarıyla kilisede ruhsal olarak savaşmak ve insanları özgür kılmak. Öğretmek, eğitmek ve sona dek hedefe doğru koşmak sevgili kardeşlerim. Toparlıyorum. Son bir iki sözüm kaldı. Öyleyse diyor 1. Selanikler'de biraz atlıyorum. 5-6 diyor ki öyleyse başkaları gibi uyumayalım, ayık ve uyanık olalım. Neden? Paulus yine söylüyor Filipeliler'de 3:20-21'de diyor ki oysa bizim vatanımız göklerdir. Oradan kurtarıcıyı yani Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. O her şeyi kendine bağlı kılma yeten gücünün etkinliğiyle zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir. Amin. İşte bizim evimiz göklerdir. Vatanımız göklerdir. Tabii ki toprağımızı seviyoruz. Ülkemizi seviyoruz. Bu ülkenin iyiliği için çalışıyoruz. Vergimizi ödüyoruz. Hükümete ve yönetimlere boyun eğiyoruz. Eğeceğiz de. Ama bir vatanımız daha var. Gerçek, kalıcı, ebedi, göksel vatanımız. İşte bu zavallı, ölümlü, hastalanan, şişmanlayan, bazen engelli olan bu zayıf, güçsüz bedenlerimiz değiştirilecek. Mesih'in görkemli, o dirilişten sonraki solmayan, çürümeyen, ölmeyen bedenini giyineceğiz. Bunu kim yapacak? Rab İsa Mesih yapacak sevgili kardeşlerim. İşte bu umutla ayık ve uyanık kalmaya devam edelim. Son söz, son ayetim Vahiy 22:12-13. Çok seviyorum. Her zaman da söyleyeceğim ve söylemeye devam edeceğim. Diyor ki İsa, işte tez geliyorum. Vereceğim ödüller yanımdadır. Herkese yaptığının karşılığını vereceğim. Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu, başlangıç ve son benim, dedi İsa. İşte böyle bir kralımız, böyle bir Rabbimiz var. Değer mi kardeşler böyle bir kralı izlemeye? Değer mi böyle bir krala onurlandırmaya, şükretmeye? Ve değer mi böyle bir kral için ölmeye? Değer. Her gün boş şeyler için insanlar ölüyorlar. Kazada, hastalıkta, orada burada. Birileri de bu kişi için, Efendimiz için, Alfa ve Omega için, kralların kralı ve Rablerin Rabbi olan birisi için ölsün ve bu müjdeye tanık etsin. Yeter ki ayık ve uyanık bir şekilde Tanrı'nın sözüne itaat edelim. Bir arada olalım. Birbirimizi öğretmeye, teşvik etmeye ve birbirimizin kollarını kaldırmaya, yargılamadan, suçlamadan devam edelim. Ve birbirimizi sevelim. Rab hepinizi bereketlesin. Ve Rab hepinizi kutsasın sevgili kardeşlerim. Sağ olun dinlediğiniz için.
Çok teşekkürler abi. Şimdi burada toplantımız bitti. Yukarıya çıkalım, birbirimizle konuşalım. Ama eğer dua almak istiyorsanız, yani Gökçe'nin daha önce paylaştığı gibi daha fazla sevgi, daha fazla güç almak istiyorsanız, ya Hakan'ın paylaştığı gibi işte daha fazla uyanık olmak istiyorsanız, lütfen önüne gelebilirsiniz, dua alabilirsiniz. Yoksa yukarı çıkıp da çay kahvemiz var. Rab sizi bol bol bereketlesin.